Ayrım 25.
Duvarlar öteki dünya kapılarının adlarını gösteren metinlerle doluydu. İlerledikleri koridorun sola doğru yaptığı ani dönüşü geçince olağanüstü bir anıtla karşılaştılar. Etrafı suyla çevrili bir adayı andıran toprağın üzerindeki 10 sütun bir tapınağın çatısını taşıyordu. Osiris her yıl sırlarının kutlanması sırasında bu büyük mezarda yeniden dirilir. Burası enerji okyanusundan çıkan ilk tepenin bir eşidir. Burası birin iki olduğu ve binlerce şekle girdiği halde birliğini koruduğu yerdir. Bu görünmeyen okyanustan Nil, su taşması, kırağı, yağmur ve kaynak suları doğar. O dünyamızı çevreler, evreni kuşatır. Güneşin kayığı onun içinde yüzer. Düşüncen bu suya dalsın. Görünen dünyanın sınırlarını aşsın ve gücünü başlangıcı ve sonu olmayandan alsın. Ertesi gece Ramses Osiris'in sırlarını öğrendi. Görünmez okyanustan gelen serin suyu içti ve yeniden dirilen Osiris'in gövdesinden fışkıran buğdayı yedi. Sonra ince bir keten elbise giydi ve çakal maskesi takmış bir rahibin kılavuzluğunda Tanrı'ya sadık kulların yürüyüşüne katıldı. Set'in kötülük ortakları yollarını kesti. Onları öldürmeye ve Osiris'i ortadan kaldırmaya karar vermişlerdi. Korku verici bir müziğin eşliğinde dinsel bir kavga başladı. Ramses, Osiris'in oğlu ve halefi olan Horus'un rolünü üstlenmişti. Kral naibi, ışığın çocuklarına, karanlığın çocuklarını yemeleri için izin verdi. Ne yazık ki bu çarpışma sırasında Osiris ölümcül bir darbe aldı. Sadık kullar Osiris'i hemen kutsal tepeciğe taşıdılar ve cenazenin başında beklemeye başladılar. Bunların arasına büyük büyücü Isis'in rolünü üstlenen Tuya ve rahibeler de katıldı. Dualarının yardımıyla Osiris'in dağınık vücudunun parçalarını bir araya getirip ölmüş Tanrı'yı dirilttiler. Ramses o gece sarf edilen her sözü yüreğinde saklayacaktı. Ayini yöneten sanki annesi değil bir tanrıçaydı. Ramses yeniden dirilme sırrının en derinine inmiş, zaman zaman insanların dünyasıyla bağlantıyı kaybettiğini ve öbür dünyanın içinde eriyip gittiğini hissetmişti. Ama bu garip savaştan galip çıkmış ve gövdesi ruhuna olan bağlılığını korumuştu. Ramses Abydos'ta birkaç hafta kaldı. Çok büyük ağaçlarla çevrili kutsal gölün kenarında dinsel düşüncelere daldı. Dinsel oyunlar sırasında bu gölge Osiris'in kayığı yüzüyordu. Bu kayık insan eliyle değil ışığın gücüyle bir araya getirilmişti. Ramses büyük tanrının merdiveninin yanında saatler geçirdi. Bu merdivenin yakınına Osiris'in mahkemesinde ruhları dürüst bulunan ölülerin mezar taşları konmuştu. Bu ruhlar insan başlı bir kuş kılığına girerek Abydos'a hacca geliyor, rahiplerin adaklarından yararlanıyorlardı. İçinde altın, gümüş, kraliyet keteni, heykeller, kutsal yağlar, tütsüler, şarap, bal, reçine, merhemler ve vazoların bulunduğu tapınak hazinesi onun için açıldı. Ramses Abydos topraklarından gelen erzağın konduğu ambarlarla ilgilendi ve bu erzak halka dağıtılmadan önce yapılan kutsallaşma ayinine katıldı. Sığırlar, yağlı inekler, danalar, keçiler ve kümes hayvanları da bu ayine dahildi. Bazı hayvanlar tapınağın ahırlarına, çoğunluğu da civar köylere geri dönüyorlardı. Seti'nin hükümdarlığının 4. yılında ilan edilen bir kararnameye göre, tapınak için çalışan herkes görevini bilmek ve asla bu görevi terk etmemek zorundaydı. Bu nedenle Abydos arazisinde çalışan herkes iktidarın aşırılıklarından, angaryalardan ve başka yükümlülüklerden korunacaklardı. Vezir, yargıçlar, bakanlar, belediye başkanları ve üst düzey görevlilerin bu kararnameye uymaları ve kararnameyi aynen uygulamaları emredilmişti. İster gemi, ister eşek, ister arazi söz konusu olsun, Abydos'un herhangi bir mülkü başkasına verilemezdi. Böylelikle köylüler, rençberler, bağcılar ve bahçıvanlar Firavun ve Osiris'in çifte himayesinde barış içinde yaşıyorlardı. Herkes görüp duysun diye Seti, bu kararnamesini Nubya'nın tam kalbinde yer alan Nuri'de duvara kazdırmıştı. 2.80 metreye, 1.56 metre büyüklüğünde olan bu yazıt hiç kimsenin gözünden kaçacak gibi değildi. Herhangi bir kimse tapınağın topraklarını değişikliğe uğratmayı ya da hizmetçilerinden birinin görevini değiştirmeyi düşünecek olursa 200 sopayla cezalandırılır ve burnu ile kulakları kesilirdi. Tapınağın günlük yaşantısına katılan Ramses, kutsal dünya ile ekonomik dünyanın her ne kadar farklı olsalar da aslında birbirlerine çok bağlı olduğunu gördü. Firavun toprağın en içinde kutsal varlıkla düşünce ve duygu ortaklığı kurduğu zaman artık onun için maddi dünya yok oluyordu. Ancak böyle bir tapınak yaptırabilmek için mimarlara ve heykeltıraşlara, tanrılara güzel şeyler sunmak için de tarlalarında çalışan köylülere ihtiyacı vardı. Tapınakta mutlak gerçekte hiçbir şey öğretilmiyor, hiçbir dini inanç bağnazlığın dar kalıplarına kapatılmıyordu. Görünürde cansız taştan yapılmış bu tapınağın içinde manevi enerji cisimleniyor, insanı arıtıyor, değiştiriyor ve kutsallaştırıyordu. Mısır toplumunun kalbi olan bu yer, Firavun'u Tanrı'ya bağlayan, sevgiyle yaşıyor ve insanlara bu sevgiyle hayat veriyordu. Ramses birçok kez ataların bulunduğu koridora girdi ve Maat'ın yasasına uygun olarak ülkeyi kurmuş olan kralların adını çözdü. Tapınağın yanında ilk hanedanlık döneminin hükümdarlarının mezarları bulunuyordu. Burada onların Sakkale'deki sonsuzluk konutlarında duran mumyaları değil, görünmez ölümsüz bedenleri dinleniyordu. Bu görünmez ve ölümsüz gövdeler olmasaydı Firavun'un hiçbir varlığı olmazdı. Birden yükleneceği görev Ramses'e ezici göründü. Hayatı seven, güçlü bir ateşle coşan ama bu devlerin halifi olacak kadar yeteneği olmayan 18 yaşında bir delikanlıydı. Bugün Seti'nin oturduğu tahta çıkma cesaretini nasıl gösterebilecekti? Bu görevin ağır yükünü nasıl sırtlanacaktı? Ramses hayal kurarak kendini avutmuştu. Abydos onu gerçekle yüz yüze getirmişti. Babasının onu buraya getirmesinin asıl nedeni buydu. Bu tapınaktan daha iyi başka ne ona küçüklüğünü açıklayabilirdi? Naip tapınaktan çıktı ve Nil ırmağına doğru yürüdü. Memphis'e dönme anı gelip çatmıştı. Güzel Set ile evlenmenin, dostlarıyla eğlenmenin ve babasına kral naipliği görevinden vazgeçtiğini bildirmesinin zamanı gelmişti. Madem ki ağabeyi hükümdar olmayı bu kadar istiyordu, onu engellemenin ne anlamı vardı? Düşüncelere dalmış olan Ramses yolunu şaşırdı. Aşağılara, Nil kıyısına kadar ulaştı. Önüne çıkan kamışlardan rahatsız oldu. Onları araladı ve birden onu gördü. Sarkık uzun kulakları, kalın bacakları, kahverengi siyah derisi, dik sakalı, uçları keskin ve miğfere benzeyen boynuzları ile vahşi boğa gözlerini ona dikmiş, 4 yıl önceki gibi karşısında duruyordu. Ramses gerilemedi. Doğanın en üstün gücünü kullanan ve hayvanların kralı olan bu boğa onun yazgısını belirleyecekti. Boğa üzerine saldırırsa onu boynuzlayacak ve ayaklarının altında çiğneyecekti. Mısır sarayı da bir prensin eksildiğini görünce onun yerine bir başkasını koyacaktı. Şayet boğa hayatını bağışlayacak olursa artık bu hayat kendine ait olmayacak ve Ramses bu bağışa layık olduğunu göstermeye çalışacaktı. 46. Menelaos birçok ziyafete ve eğlenceye onur konuğu olarak davet ediliyordu. Helen de onun yanında görünmeyi kabul ediyor, herkesin beğenisini kazanıyordu. Yunanlı erlerle denizciler ise halkın arasına giriyor, ülkenin yasalarına saygılı davranıyor, göze batmıyorlardı. Bu başarı Şenar'ın saygınlığını artırdı. Saray halkı onun diplomasi alanındaki yeteneklerini takdir ediyordu. Lakedaimon kralına karşı duyduğu düşmanlığı, gösterişli bir biçimde açığa vuran naibin davranışı üstü örtülü olarak eleştiriliyordu. Ramses esneklikten yoksundu ve görgü kurallarını hiçe sayıyordu. Bu da onun hükümdarlık etmeye elverişli olmadığını gösteren bir kanıt değil miydi? Haftalar boyunca Şenar kaybettiği alanları yeniden ele geçirmekle uğraştı. Kardeşinin Abydos'ta kalması ve böylelikle uzun süre başkentten uzakta olması ortalıkta istediği gibi at koşturmasını sağlıyordu. Elbette Şenar naip ünvanını taşımıyordu ama bir naip kişiliğine sahip değil miydi? Seti'nin kararına hiç kimsenin karşı çıkmamasına rağmen bazıları onun naip seçiminde yanılmış olabileceğini düşünüyorlardı. Ramses Şenar'dan çok daha yakışıklıydı ama bu heybet devletin başında bulunmasına yeter miydi? Henüz oluşmuş bir muhalefet yoktu ama sessiz bir itiraz gittikçe büyüyecek ve sırası geldiğinde Şenar'a destek sağlayan birçok şeyden biri olacaktı. Kralın büyük oğlu dersini unutmamıştı. Ramses yabana atılacak bir hasım değildi. Onu yenmek için aynı anda birkaç cepheden saldırıya geçmeli, nefes almasına fırsat vermemeliydi. Bu yüzden Şenar yılmadan çalışıyor, adımlarını büyük bir sabırla atıyordu. Planının esaslı bir aşaması tamamlanmıştı bile. İki Yunanlı subay, kral sarayının güvenliğini sağlamakla görevli muhafız kıtasına kabul edilmişlerdi. Önceden göreve alınmış öteki paralı askerler onların dostu olacak ve yavaş yavaş karar günü geldiğinde yararlanılabilir bir birlik oluşturacaklardı. Hatta belki de içlerinden biri Naib'in kişisel muhafızlar arasına girecekti. Menelaos'un desteğiyle ondan yararlanacaktı. Lakedaemon kralı geldiğinden beri gelecek giderek daha bir iç açıcı oluyordu. Geriye kralın sağlık durumu hakkında daha ciddi haberler elde edebilmek için kralın tabiplerinden birini yoldan çıkarmak kalıyordu. Seti'nin sağlık durumu pek iyi görünmüyordu. Ama yalnızca görünüşe bakarak bir karar almak insanı yanlış bir değerlendirme itebilirdi. Şenar babasının birdenbire gitmesini istemiyordu. Çünkü savaş planı henüz tam anlamıyla olgunlaşmamıştı. Akıl havalarda olan Ramses'in sandığının tam aksine zaman Şenar'ın lehine çalışıyordu. Şayet kader Şenar'ın ağır ağır ördüğü bu alın içine Ramses'i düşürecek olursa Naib boğulup ölecekti. Limon ağacının dibinde oturan Homeros'un dikte ektirdiği İlyada'nın ilk bölümünü yeniden okuyan Ameni, duygularını güzel diye açıkladı. Gür ak saçlı şair, Ameni'nin açıklamasında gönülsüz bir hava sezdi. Eleştirdiğin bir yeri mi var? Sizin tanrılarınız insanlara çok benziyor. Mısır'da da öyle değil mi? Yazarların öykülerinde bazen öyledir. Ama bunlar sadece eğlence amaçlıdır. Tapınak öğretisi ise daha farklıdır. Sen genç bir katip olarak ne bilebilirsin ki? Gerçekten çok az şey bilirim. Ama tanrıların yaratıcı güçler olduğunu ve enerjilerinin uzmanlar tarafından özenle kullanılması gerektiğini biliyorum. Ben bir destan yazıyorum. Senin dediğin tanrılar benim anlatacağım hikayeye uygun karakterler olamaz. Hem hangi kahraman bir Akeleus'u, bir Patroklus'u geçebilir? Onların maceralarını öğrendikten sonra başka hiçbir şey okuyamayacaksın. Ameni kendi düşüncelerini açığa vurmadı. Homeros'un coşkusu Yunan şairlerinin ününe uygun düşüyordu. Klasik Mısırlı yazarlar katliamlardan söz etmektense bilgelik üzerinde durmayı yeğlerlerdi. Ama yaşlı bir konu eğitmek ona düşmezdi. Homeros, Naib beni çoktandır görmeye gelmiyor diye yakındı. O şimdi Abydos'ta. Osiris'in tapınağında mı? Orada büyük sırların öğrenildiği ileri sürülüyor. Evet doğru. Ne zaman dönecek? Bilmiyorum. Homeros omuzlarını silkti. Anason ve kişnişle kokulandırılmış baş döndürücü şarabından bir kupa içti. Yoksa dönmemek üzere sürgüne mi gönderildi? Ameni irkildi. Ne demek istiyorsunuz? Demek istediğim şu. Firavun oğlunun ülkeyi yönetmek konusunda yeteneksiz olduğunu görerek düş kırıklığına uğramış ve Abydos tapınağında dünyadan elini eteğini çekmiş bir rahip yapmış olabilir. Sizin gibi dinine düşkün bir ulus için tedirginlik yaratan bir insandan kurtulmanın en iyi yolu bu değil mi? Ameni çökmüştü. Homeros'un söyledikleri doğruysa Ramses'i bir daha göremeyecekti. Arkadaşlarına danışmak isterdi ama Musa Karnak'ta, Aşa Asya'da ve Steu'da çöldeydi. Tek başına, kaygılar içinde, kendini işine vererek eski sakinliğini bulmaya çalıştı. Çalışma arkadaşları bürosuna yığınla olumsuz rapor bırakmışlardı. Derinleştirilmiş araştırmalara rağmen kötü mürekkep kalıplarını üreten atölyenin sahibi hakkında hiçbir ipucu bulunamamıştı. Kralla oğlunu Asuan'a çeken mektubun yazarı da bulunamadı. Genç katip adam akıllı öfkelendi. Neden bunca araştırma düş kırıklığıyla sonuçlanıyordu? Suçlu mutlaka bir iz bırakmış olmalıydı ama hiç kimse bundan yararlanamıyordu. Ameni yere bağdaş kurup oturdu ve dosyaları çöplüklerdeki ilk bulgulardan itibaren gözden geçirmeye başladı. İçinde Şenar'ın adının sonundaki R harfi bulunan senedi yeniden eline alarak aradıkları gizemli adamın hangi amaçla davranabileceği hakkında bir varsayımda bulundu. Bu varsayım daha sonra mektuptaki yazıyı tanıdığında kesin bir bilgi haline dönüştü. Şimdi her şey açıktı ama Ramses hayatının sonuna kadar tapınağa kapatıldığı için gerçeği öğrenemeyecek ve suçlu cezalandırılmayacaktı. Bu haksızlık genç katip isyanı sürükledi. Bu alçak adamı mahkeme huzuruna çıkarmak için dostları ona yardım edecekti. Genç Iset, kraliçenin kendisini hemen kabul etmesi için ısrarla Nefertari'nin yanında bekledi. Kraliçe Tuya, Hathor Tapınağı'nın baş rahibesiyle bir dinsel törenin hazırlıkları konusunda konuştuğu için genç kadın sabretmek zorunda kaldı. Çok sinirlenmişti. Keten elbisesinin kollarını dişleyip duruyordu. Sonunda elbisesini yırttı. Nihayet Nefertari kabul salonunun kapısını açtı. Güzel İset'in ayağı sürçtü ve kraliçenin ayaklarının dibinde secdeye kapandı. Majeste, bu duruma el atmanız için yalvarıyorum. Ne gibi bir felaket geldi başınıza? Ramses tapınağı kapatılmak isteniyor, bundan eminim. Böyle ağır bir biçimde cezalandırılmasını gerektirecek ne yaptı? Tuya Güzel İset'i yerden kaldırdı ve arkalığı alçak bir sandalyeye oturmasını rica etti. Bir tapınakta yaşamak size bu kadar korkunç mu görünüyor? Ramses 18 yaşında. Sadece yaşlı bir insan böyle bir akıbetten hoşlanabilir. Onun yaşında Abydos'a kapatılmak... Kim söyledi bunu size? Özel sekreteri Amini. Oğlum şu anda Abydos'ta ama orada tutsak değil. Geleceğin firavunu. Osiris'in sırlarına alışmalı ve bir tapınağın işleyişini ayrıntılarına varıncaya kadar öğrenmelidir. Eğitimi sona erince geri dönecek. Güzel İset rahatlamıştı ama kendini gülünç duruma düşmüş hissetti. Omuzlarına bir şal alan Nefertari her sabah olduğu gibi herkesten önce kalkmıştı. Gün boyu yapılacak çeşitli işlerle ve kraliçenin randevularıyla meşgul oluyordu. Kraliçenin ev işleri çok çalışmayı ve her an dikkatli olmayı gerektiriyordu. Nefertari arzu ettiği rahibeliğin dinsel yaşantısından çok uzak kalmış, Tuya'nın isteklerine çabucak uyum sağlamıştı. Çünkü kraliçeye karşı sonsuz bir hayranlık duyuyordu. Başkasına karşı olduğu kadar kendisine karşı da sert davranan ve Mısır'ın yüceliğine tutkun, geleneksel değerlere bağlı olan Tuya, yeryüzünde tanrıçama atı temsil ediyordu ve doğru olmanın zorunluluğunu durmaksızın hatırlatıyordu. Kraliçenin bu önemli rolünü sezen Nefertari, kendi görevinin de sadece sıradan günlük işlerle sınırlı olmadığını anlamıştı. İdaresi altındaki ev, kraliçenin seçkin kişiliğini yansıtmalıydı. Hiçbir yanlış adım affedilmezdi. Mutfak boştu. Hizmetçiler odalarında tembellik ediyorlardı herhalde. Nefertari her birinin kapısını tıkladı ama hiçbir yanıt alamadı. Kuşkuya düştü, bir bir kapıları açtı. Hiç kimse yoktu. Her zaman disiplinli ve özenli olan bu kadınlara ne olmuştu acaba? Ne bayramdı ne de seyran. Çok beklenmedik durumlarda bile onların yerlerine geçen yedek görevliler hizmeti aksatmazlardı. Taze ekmek, pasta, süt olmaları gereken yerde değillerdi ve 15 dakikaya kadar kraliçe kahvaltısını edecekti. Nefertari ne yapacağını bilemez duruma düşmüştü. Büyük bir felaket çökmüştü sarayın üzerine. Değirmene doğru koştu. Belki kaçaklar bazı yiyecekleri oraya bırakmışlardır diye düşündü. Ama buğday tanelerinden başka bir şey yoktu. Buğdayı öğütmek, ekmeği hazırlamak, fırında pişirmek çok zaman alırdı. Tuya haklı olarak kahyasını, işini savsaklama ve tedbirsizlikle suçlayacaktı. Arkasından da hemen kovulacaktı. Küçük düşmekle kalmayacak, kraliçeyi terk etmek zorunda kalacağı için çok üzülecekti. Bu durum Nefertari'ye, kraliçeye karşı duyduğu sevginin derinliğini hissettirmişti. Ona bir daha hizmet edememek büyük bir acı olacaktı. Ağırbaşlı bir ses, "Bugün hava çok güzel olacak," dedi. Nefertari yavaşça döndü. "Siz, kraliyetin ahibi, burada." Ramses sırtını duvara dayamış, kollarını kavuşturmuştu. Burada bulunmam yakışıksız mı kaçıyor? Hayır ben... Annemin sabah kahvaltısına gelince içiniz rahat etsin. Hizmetçileri kahvaltıya tam zamanında götürecekler. Ama hiçbirini göremedim. En sevdiğiniz özdeyiş şöyle değil miydi? En mükemmel söz yeşil taştan da gizlidir. Ama gene de o değirmende çalışan hizmetçi kızların yanında bulunabilir. Beni buraya çekmek için hizmetçileri evden uzaklaştırdığınızı düşünebilir miyim? Tepkinizi daha önceden sezmiştim. Sizi memnun etmek için buğday öğütmemi mi arzu edersiniz? Bir Nefertari, benim arzu ettiğim mükemmel bir söz. Sizi düş kırıklığına uğrattığım için üzgünüm. Bende öyle bir şey yok. Bense tam tersini düşünüyorum. Nefertari güzel ve pırıl pırıldı. Bakışlarında tanrısal suların derinliği vardı. Belki açık sözlülüğümü kınayacaksınız. Ama sizin şakanızı kötü bulduğumu söylemeliyim. Naip kendine güvenini kaybetmiş gibiydi. O mükemmel söz Nefertari. Herkes sizin Abydos'ta olduğunuzu sanıyordu. Dün döndüm. Ve ilk işiniz kraliçenin hizmetçilerini parayla ayartıp benim çalışmamı altüst etmek oldu. Nil kenarında vahşi bir boğayla karşılaştım. Yüz yüzeydik. Benim hayatım onun boynuzlarının ucundaydı. Gözlerini bana dikip baktığı sırada çok önemli kararlar aldım. Madem ki beni öldürmedi, öyleyse ben yeniden kendi kaderimin efendisi olacağım. Sağ kurtulduğunuz için pek memnun oldum ve kral olmanızı dilerim. Bu annemin fikri mi yoksa sizinki mi? Yalan söylemek adetim değildir. Gidebilir miyim? Yeşil taştan da değerli olan bu söze siz sahipsiniz Nefertari. O sözü telaffuz ederek beni mutlu eder misiniz? Genç kadın eğildi. Mütevazi bir hizmetkarınızın Mısır naibi. Nefertari. Kadın doğruldu, bakışları gurur doluydu. Asaleti göz kamaştıracak kadar büyüktü. Kraliçe sabah görüşmemiz için beni bekliyor. Geç kalmam çok ciddi bir hata olur. Ramses onu kollarının arasına aldı. Benimle evlenmeyi kabul etmen için ne yapmam gerekiyor? Nefertari tatlı bir sesle bana sormanız yeter diye yanıt verdi. 47. Seti hükümdarlığının 10. yılına devasa büyüklükteki Gize Sfenksine kurban verme töreninde bulunarak başladı. Keops, Kefren ve Mikerinos adındaki Firavun piramitlerinin inşa edildiği yaylanın bekçiliğini yapıyordu bu Sfenks. Dikkatliliği nedeniyle hiçbir davetsiz konuk bütün ülkenin enerji kaynağı olan bu alana giremezdi. Ramses kral naibi sıfatıyla dev heykelin önündeki küçük tapınağa babasıyla birlikte girdi. Yere yatmış kral başlı bir aslan biçimindeki bu heykelin gözleri göğe bakıyordu. Heykeltıraşlar bir dikili taş yapmışlardı. Taşın üzerine Seti'nin, Tanrı Set'in hayvanı Oryx'i yenişi temsil edilmişti. Bu çöl hayvanının simgelediği karanlık güçlere karşı savaşan Firavun'un başlıca görevi, bu simgesel av sahnesiyle gösterilmiş oluyordu. Kargaşa yerine düzeni kurmak. Bu eski kent Ramses'i etkiledi. Oradan yayılan güç, vücudunun her hücresine işledi. Abydos'un uyandırdığı dinsel saygı ve içtenlik duygusundan sonra, Gize her yerde hazır olan görünmez güç Kaan'ın var olduğunu doğrulayan en parlak kanıttı. Bu güç hayvanlar aleminde kendine simge olarak vahşi boğayı seçmişti. Burada her şey sonsuza kadar sürecekti ve piramitler zamanı tüketeceklerdi. Ramses, onu Nil'in kenarında gördüm, dedi. Yüz yüzeydik ve bana ilk kez görüyormuş gibi bakıyordu. Seti, naipliği, krallığı reddetmek istiyordun, dedi. Ama boğa seni engelledi. Babası düşüncelerini okuyordu. Belki de Seti, sorumluluklarını daha iyi anlaması için vahşi boğa kılığına girerek karşısına çıkmıştı. Abydos'un bütün sırlarını çözemedim. Ama bu uzun inziva bana esas sırrın hayatın bağrında olduğunu öğretti. Oraya sık sık git ve bu tapınağa göz kulak ol. Osiris'in sırlarını yücelt. Ülkenin dengesini koruyan en önemli anahtarlardandır o sırlar. Başka bir karar aldım. Annen uygun görüyor. Ben de. Delikanlı sevincinden sıçramak istedi. Ama bulunduğu durum onu frenledi. Bir gün o da Seti gibi insanların düşüncelerini okuyabilecek miydi acaba? Ramses, Amin'i hiç bu denli coşkulu görmemişti. Her şeyi biliyorum ve onun kim olduğunu öğrendim. İnanmayacaksın ama hiç kuşku yok. Bak, iyi bak. Genelde çok titiz olan katip, papirüs, yazı tahtaları ve kireç parçalarından oluşmuş, dağınık bir eşya yığınının arasından çıkmıştı. Bir sonuca varmadan önce, bir aydan beri yığılmış olan bu belgelerin hepsini tekrar tekrar incelemişti. Evet, diye kesin konuştu. Suçlu o. Ve bu da onun el yazısı. Arabacı ve seyisle arasındaki bağlantıyı da kurmayı başardım. Anlıyor musun Ramses? Adam aslında hem hırsız hem de bir katilmiş. Onu böyle davranmaya iten neydi acaba? Önce buna inanamayan naip sonunda gerçeği kabul etmek zorunda kaldı. Amini mükemmel bir iş becermişti. Hiçbir kuşkuya yer yoktu. Bunu kendisine soracağım.